Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hüdayi Sohbetleri çerçevesinde radyomuza münhasır yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Muhterem kardeşlerimiz, tebrikken 3 İhlas bir Fatiha okuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, nasif, pâk, ruhu tayyibelerine, bütün peygamberlerin, eshab-ı kiramın, enbiya-i izamın, saadat-ı kiram hazaratının, cümlemin geçmişlerimizin, hasreten şehitlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, şehirlerin şehirlerden muhafızına, bu niyaz bu dua ile bir Fatiha-i Şerif, 3 İhlas Allah'ımız. Kıymetli kardeşlerimiz, sohbetimiz Nebiler silsilesiyle devam ediyor. Malum Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı ilk peygamber ve ilk insan olarak gönderdi. Toplumlara peygamberler gönderdi. 124 bin veya 224 bin peygamber gönderildi. Yani her toplum peygamber gönderildi. Toplum peygamberlerin istikametinden dışarı çıkar. Ahireti unutur. Nefsani arzuların zebunu olur. O devir cahiliye devri denir. O zaman Cenab-ı Hak salih insanlar arasından bir peygamber gönderir. Peygamberler o insana irşad ederler. Hakk'a davet ederler. Ve yüzekkühüm, onların iç dünyalarını temizlerler, tezkiye ederler. Yani nefsani arzuları bertaraf ettirirler. Çünkü cennet yolcusu olacak insan. Kitap ve hikmeti telakki ettirirler. Cenab-ı Hakk'a dost edinmeye gayret ederler. Fakat diğer taraftan da bir kısımda peygamberleri reddederler. Çünkü nefsane arzuların onlar zebunu olmuş durumdadır. Onun için peygamberlere türlü türlü iftira atarlar. Sihirbazsın derler, vesaire derler. Kâhinsin derler. Bizden ne istiyorsun derler. Ne istiyorsan verelim derler, bizi rahatsız etme derler. Peygamberler de bizim ecrimiz Allah'a aittir derler. Biz de dünyalık hiçbir şey istemiyoruz derler. Velhâsıl peygamberlerle toplum arasında böyle devam eder bu. Adem Aleyhisselam'dan başladık. İdris Aleyhisselam devam ettik. Ad kavmi, Semud kavmi, İbrahim Aleyhisselam. Bugün de Lut Aleyhisselam'a geldik. Bu bilhassa günümüzde de çok ilgili. Yani burada şunu göreceğiz. Bir peygamber ne kadar bir zor durumda kalıyor. Vicdanen ne kadar daralıyor, ne kadar bir çaresiz kalıyor azgınlara karşı. Velhâsıl ibretli bir kıssa. Lut aleyhisselam Sodom halkına gönderildi. Sodomlular feci bir ahlaksızlık sebebiyle lanetlenen bir kavimdir. İnsanlığın yüz karası olan bir kavimdir. Peygamberler Cenab-ı Hakk'ın emrettiği istikamet üzerine İnsanın hayatının hudutlarını tayin ederler. Adaleti emrederler. Rahmet ve merhametle onları terbiye ederler. Öyle bir kavimlerde o toplumdaki insan da abad olur. Bunun mukabil nefsane arzularına ram olmuş, hak, hukuk vesaire bilmeyen, ilahi sınırlardan taşan, hak yiyen, şefkat yoksulu, merhamet fukarası, edep, iffet, haya ve güzel âlâdan mahrum kavimleri de Cenab-ı Hak onu da ilahi azap kamçıları gönderir ve helak olup giderler. Bu da ondan sonra gelen kavmine bir ibret olarak devam eder. Lut aleyhisselamın kavmi, yani Sodom halkı da ahlaksızlığın, edepsizliğin, denayetinde yani en aşağısında, haya edep mahrumu, insanlıktan nasibi olmayan kimselerdi. Maalesef bu kavim devam ediyor. Yani aşağı yukarı Milattan 1800 sene evvel ya tahmin ediliyor. Aradan da 2000 küsur sene geçti. Demek ki 4000 sene evvel gelen bir kavimdi bu Lut aleyhisselam'ın kavmi. Kıyametin ne zaman kopacağı belli değil. Fakat alametler olarak Efendimiz'i bildirdi. İşte bugün de o cahiliye devrinin insanları bugün zuhur etti. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Keldani kavmi vesaire o kavimler. Tabi bugün Müslümanların da durumu çok mühim. Kendini koruyacak, neslini koruyacak. Bilhassa tabi bugün bir takım şer vasıtalarının bir kısmı da arttı. Bir kısmı bu ahlaksızdır, bugün tervic eder durumda. Gençleri o yola yönlendirme yolunda. Anne babalara, mürebbiyelere çok iş düştüğü bir zamandayız. Maalesef geçen aylarda Taksim'de bir yürüyüş oldu. Oradaki kadın, erkek hepsi biz Lut kavminin devamıyız dediler. Akif de ne güzel bir ifade eder. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? İbn Haldun de diyor geçmiş ile diyor geleceğin diyor farkı suyun suya benzemesi kadardır buyuruyor. Demek ki ibret almak, ders alabilmek, gayretlerimizi arttırabilmek gayretinde olmamız zaruri. Hiçbir kavimde görülmeyen ahlaksızlıklar bu kavimde utanmadan, sıkılmadan aleni olarak işleniyordu. Artık bu normal olmuştu. Hatta namuslar ayıplanıyordu. Onlar geri insan olarak görülüyordu. Ne diyorlardı bu ahlaksız insanlar? Temizler aramızdan çıksın diyorlardı. Bu kavimde ahiret unutuldu. Zaten ahiret hatıra gelse olmaz. İffet ve haya namus unutuldu. Artık normal bir zinanın daha ötesine geçildi. Hayvanlarda olmayan, rastlanmayan bir denayet baş gösterdi. Kur'an-ı Kerim belhum edal buyuruyor. Yani onlar hayvanlar gibi daha da aşağıdır buyuruyor. Hayvanların bir hukuk yoktur. Çünkü hayvanlarda bir ahiret telakkisi de yok. Hayvanlar insanlar için yaratıldı. Fakat hayvanlarda da böyle bir ahlaksızlık yok. Yani burada belhum edal ayet-i kerimenin bir tecellisi. Lut aleyhisselam böyle bir livatıcı kavme peygamber olarak gönderildi. Bu azgın kavmi imana davet etti. Putperestlikten ve yaptık bu edepsizliklerden vazgeçmesine, devamlı onları muttasılan la yankadi tebliğ etti. Lut kavmine dedi ki, Allah'tan sakınmaz mısınız? Bilin ki ben gönlüm emin bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının, bana itaat edin. Bana karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek alem Rabbi olan Allah'ımdır. Rabbim sizler için helal olarak yaptığı eşleri bırakıp da bu yanlış livataya yaklaşıyorsunuz. Doğru siz aşırı giden sapık bir kavimsiniz buyurdu. Şuara 161-166. Ve devam ediyor Araf'ta da. Dünyada sizden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu yapıyorsunuz vesaire gidiyor. Ayetlerde ikazlar var. Yani Lut aleyhisselamın kavmine olan ikazları var. Yani bu kimseler adeta kainat kevni ayetlerle dolu. Yani kainat eğer kalbi bir hassasiyete bakılırsa Kur'an-ı Kerim nasıl kelamda bir ders veriyor? Kainatta kevni ayetlerde ayrı bir ders veriyor. İkisi birbirinin tamamlayıcı mahiyetinde. Cenab-ı Hak misaller sergiliyor. Mesela bir arıya baktığımız zaman, arı özlerden topluyor, bal yapıyor. 45 günlük bir hayatında takriben o yapıyor, ambalaj yapıyor, kapatıyor, takdim ediyor. Hiçbir teressubat üzerine gitmiyor. Fakat bazı mahlukat var, o da teressubatın üzerinde geziyor. Onu gül bahçe içine koysak, oradan kalkıyor, teressubatın içine giriyor. Malik bin Dinar, o da şöyle buyuruyor. Geçmiş ümmetlerinde hiçbirinde livata işitilmedi. Ancak bu çirkin fiil Lut kavmin arasında görüldü. Onlara bu fiili şeytan öğretti buyuruyor. Ve bu fiili işleyince ilahi azaba sürüklendiler. Allah-u Teâlâ insana da, mahlukata da, hayvana da şehvet veriyor. Fakat bunun da gaye temiz bir teselsül meydana gelecek. O da huzurlu bir toplum olacak. Kurret-i ayunun göz nuru bir toplum olacak. Oradaki toplumdaki halk da ve cehennemli müttakini imama takvada bir önder olan bir toplum meydana gelecek. Daima İslam efsane arzuları idealize eder. Bu şekilde bir hayırlı bir nesil meydana gelir. Her şey iki uçlu bıçak gibi. Nikâhsızlıkta Allah korusun felaket var. Nikâhta bereket var, rahmet var. Katille gâzi aynı fiili işliyor. Bir nefsi için yapıyor, o katil oluyor. Gazaba uğruyor. Gâzi bunu Allah rızası için yapıyor. Cenâb-ı Hak indinde aynı fiili işliyor. Aynı bu nikâhtaki gibi. Faizle, yani ribâla alışverişle faiz. İkisi de para kazanmak gayesine. Birine Cenâb-ı Hak buz ediyor, ömrüne bereket veriyor. Yani her şey iki uçlu bıçak gibi bir imtihan. Ebu Davud'da bir hadis-i şerif var. Resulullah Efendimiz, erkekler ve kadınlar giyimde de birbirine benzememeli. Eğer bu yasa itaat etmezlerse rahmetten uzak olurlar buyuruyor Efendimiz. Diğer iş dünyalarında, çünkü kadının istidadı ayrı, erkeğin istidadı ayrı. İki istidat birleştiği zaman huzurlu bir aile yuvası olmuş oluyor. Resulullah Efendimiz'in bir endişesi var. Bu endişesi, ümmetim için korktuğum şeylerden en korkunç olanı Lut kavminin işlediği cürümdür buyuruyor. Efendimiz ümmetinden korkuyor. Yani benim ümmetime de bu kötü hal gelecek mi diye. Efendimiz'in endişesi var bu hususta. Tabii maalesef zamanımızda bir kısım insanlar bu aşağılık fiilini açıktan yapma cüretinde bulunuyorlar. Bir kısım gafiller de, onlar da diyorlar ki, bunları diyor toplumdan dışlamayalım. Göya insani bir tavır takınıyorlar. Onları hoş görelim diyorlar. Yani hoş gördüğün şey ne oluyor? Topluma kanser oluyor. Aile yuvaları yıkılıyor. Gençlik o şeyi merak ediyor. Ahlaksızlığa doğru gidiyor. Toplumun çekirdeği olan aile fesada uğruyor. Yapılması gereken evlatlarımızı, neslimizi en iyi şeyi terbiye ederek bu ve benzeri kötülükten, zamanımızın şerlerinden sakındırmak. Bunlar maalesef birçok kuruluşlar tasallut halinde. Yani bu hayasızlığın yaygınlaşma önüne geçmemiz kutsal bir vazife. Nasıl hayra aracı olana aynı ecir veriliyor? Bundan istifa etmek lazım. Şerre sebep olan, yani şer karşısında susan da Allah korusun, akıbeti feci oluyor. Nitekim ilahi kahra uğrayan kavimlere baktığımız zaman tabii zeminde ahlaksızlık var. Ve ahlaksızlığın en müthişi iki vasıf, birinci merhamet yoksulluğu. İşte önümüzde Suriye'deki manzaralar. Mesela virüs her yerde var, az çok. O Suriye'deki o mazlumun üzerine bu virüs yok. Evvabil kuşlarını kim gönderdi? Virüsü kim gönderdi? Kim muhafaza ediyor? Yani küresel güçler oradaki zulme sessiz kalıyor bugün. Dünya merhameti unuttu. Zaten bir mütefekkir de onu söylüyor. Eğer bir yerde merhamet yoksa diyor, orada insan yoktur diyor. Orada insandan bahsedilemez diyor. Orada diyor, vicdanlardan merhamet kazınmıştır diyor. Merhamet damarı kurmuştur diyor vicdanlarda. Muazzeniz kaybolur, taşlaşmış bir gönlü de Allah'tan uzaklaşır. İkincisi, iffet mahrumluğu. İffet, haya insanlık şiarıdır. Ondan uzak düşmek de insanlığa veda etmektir. Tarih bu iki çirkin vasıfla insanlığa veda ederek yaşayan enkazlarla doludur. İşte o gün onların saraylarına doğan o güneş, bugün onların harabelerine doğuyor. Bugün neler orayı şenlendiriyor? Başkuşların mekanı oluyor, kâptirin mekanı oluyor. İşte Cenab-ı Hak bizleri ikaz ediyor. İşte Lut Gölü bu enkazın bir nişanesi. British Museum'daki Firavun'un cesedi bunun bir numunesi. Ahlâksızlık neticesinde taşlaşan İtalya'daki Pompei bunun bir misali. Bir kimse nasıl kendi veya evladı hastalandığı zaman eczane eczane dolaşarak deva arıyor, hastalığa lakayt kalamaz. Lakin ruhun sağlıklı olabilmesi bundan çok daha mühim. Zira ebediye gidecek olan ruhtur. Beden kalacak, burada toprağa dönecek. Onun için zamanımızda imansızlık, iffetsizlik, ahlaksızlık hastalığa karşı çok dikkatli olmamız icap eder. Bilhassa evlatlarımıza. Lut kavmi, kendini edep, haya ve iffete davet eden Lut aleyhisselama şu cevabı verdi. Lut'u dedi, memleketimizden çıkarın dedi. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlardır dedi. Yani alaylı bir şekilde. Yani orada namuslu olmak suçtu o kavimde. Bugün de bazı mıntıkalarda o var. Yani namuslu olmak. O zaman geri insan olarak telakki ediliyor, namuslu olmak. Demek ki insan ahlaki faziletlerden uzak düşünce bir takım zihni melekelerde kayboluyor. Akıl istikametini şaşırıyor. Doğru ve isabetli karardan uzak düşüyor. Mevlana'nın bu ise güzel bir şeyi var. Bunu mücerreti müşahhas hale getirir. Ki en büyük ahmaklık da bu. Bu kadar ilahi azamet tecelli karşısında, ilahi kudret akışları karşısında, ilahi nakışlar karşısında onları görmemek, onlara âmâ olmak. Mesnevi'de şöyle bir hikaye var. Tabi bu temsili bir hikaye. Hazreti İsa aleyhisselam hızlı hızlı koşuyor. Yanındaki arkadaşı diyor ki, niye diyor birdenbire koşmaya başladın diyor. Kimden kaçıyorsun ey ruhullah diyor. Arkanda diyor yılan mı var diyor. Aslan kaplan mı var diyor. Kimden kaçıyorsun diyor. Ya diyor ne olsun bırak diyor paçamı kurtarayım diyor. Kendimi kurtarayım diyor. Ya neden kurtaracaksın diyor. Arkamda diyor bir de ahmak var diyor. Ahmaktan kendimi kurtarayım diyor. Ey ruhullah diyor sen diyor ahmayı okudun gözü gördü diyor. Ölüyor okudun dirildi diyor. Dön de şu ahmağı bir okusana diyor. O öyle bir bela ki diyor onu yüzlerce okudum da hiçbir faydası olmadı diyor. İşte aynı bu ahmaklaşan kavimlerde görüyoruz bunu. Sen diyorlar temizsen aramızdan çık diyorlar. Bizi rahat bırak diyorlar. İffet her şeyden önce insana ait bir hususiyet. İnsanın diğer mahlukattan ayrılan farik vasıfta bulur. Diğer mahlukatta iffet diye bir şey düşünülemez. Velhâsıl iffeti kaybetmek, insanlık haysiyetini de kaybetmektir. Diğer mahlukatın durumuna düşmektir. İffet, dinin yetiştirmek istediği kâmil insanın vazgeçilmez bir vasfıdır. Cenâb-ı Hak, Firdevs cennetine nail olanları bildiriyor. Bu Firdevs cenneti en yüksek cennetlerden biri. Orada kat eflâl mümin mümillâ felâh buldu. Orada da bir vasıf, onlar iffetlerini korurlar buyuruyor. Demek iffet korumak bu kadar da mühim bir hadise. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim iffete o kadar ehemmiyet verdi ki kadınlardan bilhassa iffetlerini muhafaza hususunda beyat aldı Akabe'de. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in 34 yerinde Meryem Vâdimiz ismini zikrediyor. Onu senâ ediyor. İffetini koruyan Meryem buyuruyor. Demek ki kız evlatlarımıza daha çok ehemmiyet vermek lazım. Ona bir iffetli bir aile annesi olarak yetiştirme gayreti içinde olmak. Çünkü neslin terbiyesi anneden geliyor. Bu infak ayetleri inmeye başladı. İnfak ayetleri inmeye başlayınca sahabe dedi, ya Resulallah, evet kazanalım, infak edelim. Neyi biriktirelim dediler. Orada efendim üç şey üzerinde yoğunlaşın buyur. Birincisi zikreden bir dil. Yani dil, Cenâb-ı Hakk'ı unutmayacak. Devamlı dilde kelime-i tevhid olacak. Rasûlullah'ın salvat-ı şerif olacak. O bizim için bir paratoner olacak. Siper-i sâik olacak. İkincisi, şükreden bir kalp. En hâle şükür. Cenâb-ı Hakk'ın nimetlerini tefekkür etme. En büyük nimet, iman nimeti. Efendi ümmet olma nimeti. Yani bu nimeti tefekkür ederek dünyevi olan bir takım arızalar bir hiç hükmünde kalacak. Nasıl milyonları olan, milyarları olan bir kimse yolda 10 lira düşürse, onun derdine düşer mi? İşte dünya, o 10 liranın muhtevası içinde. İmanla biz ebediyet yolculuğunda çıkacağız. Rasûlullah Efendimiz yakınlığıyla, اَلْمَرُ مَا مَنْ اَحَبَّ Allah Rasûlü'yle en büyük şeref, en büyük izzet, Efendimiz'le beraber olmanın, onunla buluşmanın nimetine nail olacağız. Üçüncüsü de, Allah yolunda bir zevce. Yine burada yine kız çocuğuna geliyor iş. Babaların, annelerin en mühim derdi, ben kızımı nasıl yetiştireceğim? Maalesef bugün dünya menfaatleri içinde ne kadar koşuluyor, onun ukva durumu düşünülemiyor. Yarın o kız da ana babadan davacı olacak öbür taraf. Yok onu eğer Allah yolunda yetiştiriyorsa, Kur'an kursa iyi bir çevre içinde yetiştiriyorsa, salih bir kişi oluyorsa ne mutlu o anneye babaya. Efendimiz buyuruyor, kim bana iki çenesi arasında, yani dilini iffet ve namı koruma sözü verirse, ben de onun cennet sözü veririm buyuruyor. Yani burada faziletini gösteriyor. Demek ki ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat edilecek. Uygunca susulacak, cevap verilmeyecek. Yani haya, insanı sahip bütün kültürle muhafaza eden bir kalkan durumunda. Efendimiz'den yine bir Buhari hadis-i şerifi, edep kısmında. İlk peygamberden itibaren halkın hatırında kalan bir söz vardır. Yani bu ta peygamberlerden gelen bir darb-ı mesel oluyor. Haya etmedikten sonra istediğini yap. Demek ki haya bir koruyucu. Eğer haya kaybedilirse her şey yavaş yavaş kayboluyor, gidiyor. Bade haraber bastı. Efendim buyuruyor, haya imandandır. İman alamet. Haya ve iman bir aradadır. Biri gittiğinde diğeri de gider. Haya ancak hayır kazandırır. Bunun tersine kaba söz, bu da bir hayasızlık demek ki. Ayıptan başka bir şey getirmez. Haya ve edepse girdiği her yeri süsler, tezyin eder. Efendimizin duası, Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Hakiki zenginlik bu işte. Yine Nur Suresi'nde buyuruluyor. Şu bir çirkin söz. Allah tüm çirkin sözlerini korusun. Fiilleri inananlar arasında yaygınlaşmasını isteyenler için dünyada ahirette pek elem ve can yakıcı bir azap vardır. Demek ki dilin korunması zaruri. Yani dille de iffetsizlik yapmamak. Çirkin sözler söylememek. Mevlana diyor, sözün maskarası olma diyor. Yani boş sözler, çirkin sözler ziyan etmemek. Yine Efendimiz buyuruyor, hiç şüphesiz aziz ve celil olan Allah bir kulu helak etmek istediği zaman ondan hayayı çekip alır. Hayayı alınca o kul ancak gazaba uğrayanlardan biri olur. Gazaba uğradığı zaman kendisinden emanet güveni kaldırılır. Kimse itimat etmez. Emanet kaldırınca o kul hain olur. Hain olduğu zaman kendisinden rahmet kaldırılır. Rahmet kaldırınca o ancak lanete uğrar ve mel'un olur. Lanet uğratı ve mel'un olduğu zaman da kendisinin İslam ile olan bağı koparılır. Hafazan Allah. Bu iffetsizliğin getirdiği bir netice. Kalp âlemi ölüyor demek ki. Yine buyuruluyor, Ebu Davud naklediyor, Allah Celle Celaluhu çok hayalı ve çok gizlidir. Bu nedenle hayayı ve örtünmeyi sever. O halde biriniz gusletici zaman da örtünsün. Tabi bu umum sefa çok dar bir yerse o zaman caiz gösteriliyor. Bu da Efendimiz zamanında bir kıssa. Bir gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zekat olarak toplanan koyunların bulunduğu yere gitmişti. Bunun başına bir çoban dikmişti. Yani ücret karşısında bir çoban bulunuyordu. Efendimiz çobanı yarı çıplak halinde dolaştığını görünce hemen çobanı çağırdı. Kaç gün çalıştın dedi. Bizden ne kadar alacağın var dedi. Efendimiz bu soruyu işitince çoban işine son verileceğini anladı. Büyük bir endişeyle, niçin ya Resulallah dedi. Yoksa hayvanların bakımında bir kusurum mu var dedi. Hayır, ondan değil dedi. Lakin ben aramızda çalışan insanların yalnız kaldıklarında bile Allah'tan haya eden kişiler olmasını istiyorum. Yalnız kaldığında Allah-u Teâlâ'dan haya etmeyen kişinin yaptığı işi istemiyorum buyurdu. Tabi bu şer'i bir hudutlar var. O hudutlara dikkat etmek lazım bu tesettürde. Tabi burada bir de giyinmiş çıplak şey var. Tesettür öyle bir olacak kadında ve erkekte. Vücut hatlarını kapatması lazım. Yani dıştan ne erkekte ne kadında o belli olması lazım. Miraç'ta Efendimiz'e cennet cehennem gösterildi. Orada azap içinde insanlar gördü. Muhtemelen insan. Bundan hemen birini bahsedeceğim. O insanlar diyor, önlerinde güzelce pişmiş leziz kebaplar varken çiğ ve kokuşmuş leşler de vardı. Fakat onlar o güzelim yemekleri bırakıp pis ve kokuşmuş leşleri yiyorlardı. Cebrail bunlar kimdir dedim. Cebrail de onlar ümmetimden helal hanımları bırakıp da haram olan kadına giden erkekler. Diğer taraftan da kocasını bırakıp haram olan erkeklere giden kadınlar. Ben burada hem erkeklere hem hanımlara burada kendisini haya iffete bakımından ikaz var. Bu 5. yılda malum farz oldu. O zaman emir gelince bütün hanımlar elbiselerini kestiler. Hemen ona bir cilbap yaptılar, başörtüsü yaptılar. O şekilde dışarı çıktılar. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir ibretli husus var. Hazreti Adem ile Havva yasak meyve yaklaşınca ceza olarak çıplak kaldılar. Tabii onu şeytan idlal etti. İhtiras verdi. Siz cennette daimi kalacaksınız dedi. Onun şu yasak meyveden alın dedi. Onlar bir gaflete geldiler. Bu yasaktan aldılar. Aldığı bütün üzerindeki döküldü. Çıplak kaldılar ikisi de. Bunun üzerine incir yapraklarını örtündüler. Hemen istiğfar ettiler. Zira çıplak insan haysiyetine zaafı uğratır. Diğer mahlukatın seviyesine indirir. Cenab-ı insanlık haysiyetini zedelenen bu halden kurtulmak için ayet-i kerimede takva libası buyuruyor. En büyük libas takva libası. Hem bedeninin örtünmesi, hem dilin, edebin, hayanın vesaire nezaketin, zarafetin, inceliğin bir kulun, bir müminin farik vasfısı olması. Araf Suresi 26. ayet buyuruyor. Ey Adem oğulları, size avret yerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise bahşettik. Takva elbisesi sizde daha hayırlıdır. Senin efsane arzuları bertaraf etme. Ruhani istidatını inkişaf ettirme. Kulun kendisine ilahi kameranın altında olduğunu idrak ve şuur içinde olması. Bu takva olmuş oluyor. Tabi bu hususta çok hadis-i şerifler de var. Ümmü Hallat var. Bu da ibretli bir şey. Bu Medine sahabi hanımından faziletli bir hanım. Bunun oğlu Hallat'ı Yahudiliğe yapan Beni Kureyza gazvesinde şehit oldu. Annesine Ümmü Hallat'a bunu haber verdiler. O oğlunun akıbetini sormak için Resulullah Efendimize koşarak gidiyordu. Bir kadın dedi ki ona, Hallat öldü de sen hala diyordu örtüsüyle duruyorsun. Niye diyor? Saçını başını yolmuyorsun. Hallat'ın annesi Ümmü Hallat da dedi ki, bir İslam kadının hayat görüşünü ve düşünce tarzını ortaya koyan şu müthiş cevabı verdi. Hallat'ı yitirdimse, oğlumu kaybettimse, hayamı da kaybetmedim, hayamı da yitirmedim dedi. Yine Rasûlullah Efendimiz buyuruyor, yabancı mahrem kadınlar karşısında siz iffetli olun ki, sizin kadınlarınız da iffetli olsunlar. Babalarınıza iyilik edin ki, çocuklarınız size iyilik etsinler. Özür dileyerek yanına bir kardeşi gelen kimse, ister haklı ister haksız olsun, onu kabul etsin. Aksi halde cennette havz kenarında o benim yanıma gelemez buyurdu. Ne güzel bir ahlak kaidedir. Yine Efendimiz buyuruyor, her dinin kendine has bir karakteri vardır. İslam'ın karakteri de hayadır. El-hayâ minel iman. Ahlaksızlık bulunduğu şeyi çirkinleştirir. Diğer taraftan haya ise bulunduğu yeri süsler. Gelin yine mevzuya dönelim. Cenab-ı Hak Sodom halkına verimli toprakları verdi. Hububat, meyveler başka ülkelerinden daha şeydi. Halk bolluk için yaşıyordu. Bulduğum Allah'a şükredecektir yerde kendilerine gelen peygambere karşı itaat etmeleri gerekir fakat onlar isyan halindeydi. Peygamberlere yani Lut aleyhisselam ona biz sizden bir ücret istemiyorum. Bizim ecrimiz Allah'a ait diyorlardı. Temiz kalmak, namuslu ve iffetli yaşamak Sodom kavmine göre suçtu. Namuslu insan suçluydu. Kendilerine de manevi gıdaların teressübat olduğu için temiz insanlardan rahatsızlık duyuyorlardı. Lut aleyhisselam'a şunu diyorlardı, ey Lut, bu davadan vazgeçmezsen bil ki sürgün edilmiş olacaksın, yani buradan kovulacaksın diyorlardı. Lut aleyhisselam ise onları devamlı Allah'ın azabıyla ikaz ediyordu. Onlar da şayet sen Lut doğru söylüyorsan senin bahsettiğin azap gelsin bekliyoruz diyorlardı. Bütün o felaketler tabiat şartlarını bağlıyor. İçin manevi tarafından haberleri yoktu, çünkü kalpleri yoktu. Lut aleyhisselam bir rivayet diyor, ağır şartlar altında 40 sene mücadele etti. Bu perişan vaziyetin Allah'a sığındı. Rabbim beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden kurtar dedi. Düşünün peygamber nasıl bir zor durumda kalıyor. Ya Rabbi beni kurtar diyor bunun arasında. Şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle Rabbim diyor. İşte fertler ve toplumlar zaman zaman bunalır ve çaresiz kalırlar. İşte o zaman çok şiddetli bir şekilde yardımcıya ihtiyaç hissederler. Bir müminin yegane dostu yardımcısı Allah'tır. Ayet-i kerimede Allah müminlerin dostudur buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla'dır, ne güzel yardımcıdır. Bu duanın ehemmiyeti hakkında, eğer bu halisane yapılıyorsa, din hayatın muhtevası içinde yaşanıyor ve halisane yapılıyorsa, bunun dünyada verebilir Cenab-ı Hak karşılığını. Yahut vereceğini ahirete saklayabilir. Yahut da onun o duasına karşı kendinden bir kötülüğü kaldırır. Bunu Eshâb-ı Kirâm'ın bazıları o zaman da biz çok çok dua ederiz ya Resûlallah dediler. Korkunç ses ve yağan pişmiş taşlar, Cenâb-ı Hak da Lut kavmini helâk etmek için melekleri gönderdi. Bu melekler genç erkekler suretine gelmişti. Bu hal azgın kavmin livatadan eşcinsine doğan kötü arzularını uyandırdı. Nitekim onları sarkıntılı yeltendiler. Bazen Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade ediliyor. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlara sapıtların kavmine musallat olmasına endişeye düştü. Onlar adına içi daraldı. Gelip istiyorlar. Orada bu çetin bir gündür dedi. Yani bir peygamber ne kadar bir sıkışıyor. En çok belalar peygamberlere geliyor. Lut'un kavmi yine ayet-i kerime devamında koşarak onun yanına geldiler. Daha önce o kötü işleri yapmaktaydılar. Lut, ey kavmim, işte kızlar vardır kavmimde. Onlarla evlenin. Sizin için onlar çok daha temizdir. Allah'tan korkun, misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin dedi. Onlar da itiraz ettiler. Nuh aleyhisselam o kadar daraldı ki Lut aleyhisselam, içinde reşit bir insan, aklı başında sözden anlayan bir insan yok mu dedi. Burada şunu göz, demek ki insan nefsane arzuların peşinde olduğu zaman kalbi melekeler bitiyor. Zihni melekeler onu şerre doğru götürüyor. Sanki o Lut aleyhisselamın dediğinin hiç onlar umurunda değildi, farkında değillerdi. O kadar bir daraldı ki içinde rüşsah bir insan yok mu dedi. Laftan ancak bir insan yok mu dedi. Onlar da cevaben, bizim de kızlarla alakamız yok dedi. Onu sen biliyorsun dedi. Ve sen bizim istediğimizi elbette bilirsin dedi. Lut aleyhisselam yine bir darlığını bildiriyor. Keşke diyor, benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı diyor. Veya güçlü bir kaleye sığınsaydım da sizin şerrinden kurtulsaydım diyor. Efendimizin Lut aleyhisselamın olan metiyeleri var Lut aleyhisselamın. Tabii bu Müslümanlar üzerinde daima zaman zaman iptilalar devam ediyor. Bu mesela o Suriye'deki o çadırlardaki giden arkadaşlar Afrika'dan daha beter durumdalar diyor. Bir çadırda bir aile bir çadırın için kış yaz. Suydu vesaireydi, tuvalette birçok şeyden bir mahrumiyet. Gıdandan da mahrumiyet. Neyse mahrumiyet. Mekke'de de buna benzer bir hadise oldu Efendi zamanında. Müslümanlar ağır bir zulüm görüyorlardı, hakaret görüyorlardı, dövülüyorlardı. Her türlü zulme muhatap oluyorlardı. Sahabi dediler ki işlerinden, biz dediler dini yaşamaya çalışıyoruz. Allah'ın dinini devam ettirme gayret içindeyiz. Her türlü zulme katlanıyoruz. Fakat müşrikler ise diyar diyar, rahat rahat, sere serpe dolaşıyorlar. Onun üzerine Âl-i İmrân 196-190. Ayet indi. İnkârcıların refah içinde diyar diyar dolaşması sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o dünya. Sonra onu varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Yine dönelim Lut aleyhisselâm'a. O gelen melekler dediler ki, ey Lut dediler, biz Rabbinin elçileriyiz dediler. Biz insan değiliz dediler. Onlar sana asla dokunamazlar dedi, o beter insanlar. Sen gecenin bir kısmında ailene yola çık ve yürü, burayı terk et. Hanımından başka, sizden hiçbiri geri kalmasın. Bütün sana inananları al, sadece karın burada kalsın dedi. Bunların içinde kalsın dedi. Çünkü onların gelecek azap şüphesi ona isabet edecektir. O da o azaptan bir netice alacaktır. Onlara vaad olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi dedi. Hemen Lut aleyhisselam, zaten az bir inanan var, onları aldı. Karısı da orada kaldı. Kavmini terk etti orada. O edepsizler geldiği zaman, sapık güruh, Lut aleyhisselam kapısına yüklenince, kapısını kırarak girmek istediler. Cenab-ı Hak onların gözlerini bir anda kör ediverdi. Ayet-i kerimede Kamer suresi, Celalime yemin olsun ki, kavmi Lut'tan misafirlerinden murad almak için tadı bulundu. Bugün biz de onların gözlerini silme kör ettik. Haydi azabımı, ikazlarımı, mühimsemeyenlerin cezasını tadın dedik. Panik içinde kaldılar, kapıyı bile bulamadılar. Hatta Lut aleyhisselam onların kollarını tutup tutup onları atıyordu dışarı. Lut aleyhisselamın peygamberlik olarak vazifendiği zaman kendisine iman eden Fefat isminin bir hanımı vardı. Bu hanım vefatından sonra Lut, Vahile isminde Sodomlu bir kadınla evlendi. Fakat Vahile münafık bir kadındı. Düşün yani peygamberin çektiği eziyetleri düşün. Yani karısı bile münafık. Kavmi öyle. Kavmi imansız ve ahlaksız karı sessiz kalıyordu. Hatta kavmi Lut aleyhisselam kadar gizliden gizli kavmine destek veriyordu. Bir rivayete ateş yakıyordu, işte gelin diyordu. Buraya gelenler geldi diyordu. Cenab-ı Hak da Lut'un karısına durumunu bildiriyor. O da Tahrim suresinde Allah inkar edenlere Nuh aleyhisselam'ın ikinci karısı da öyleydi ve Lut'un karısına misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altındayken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şey onlardan savamadı. Onlar haydi ateşi gelenler ver size gelin denildi. Demek ki burada şunu da görüyoruz. Fasıklarla beraber olmanın getirdiği bir netice görüyoruz. Onun için en mühim kendimizi fasık yayınlardan kendimizi ve yavrumuzu koruyabilmek. Eğer koruyamazsak uçurumun kenarında dolaşan uçurumdan aşağı düşer. Yine Mevlana buyuruyor ki Sâd-ı Şirazi de bakın diyor bir diyor köpek diyor Eshâb-ı Kehf'le beraber bulundu diyor. Ona bir sadakat gösterdi. Kur'an bir ifade kazandı. İki peygamber kadar kocaların peygamber olduğu halde onların kocaları fayda vermiş. Çünkü onlar fasık kadınlardı ve fasıklarla beraberdi. Onca kûnü mâ sâdıkım diyor. Kadın olsun, erkek olsun sadıklarla, sadıkalarla, salihler salihlerle, hanımlar salihalarla beraber olacak. Ondan sonra Sodom Gomorre'yi Cenab-ı Hak feci şekilde helak etti. Emrimiz gelince onun altını üstüne getirdik buyuruyor. Balçıktan pişirip istif edilmiş taşlar yağdırdık. O taşlar Rabbinin katına işaretleyerek ya onlar zalimlerden uzak değildir. Yani bu kavmi homoseksüellik bugün eşcinsellik diyorlar. İğrenç bir günah işledikleri için Allah Teala onları kahretti. Üç fasıl oldu burada kahredişte. Önce korkunç bir ses duyuldu. Sonra memleketin altının üstüne geldi. Hatta öyle bir üst ta yukarı çıktı. Horozların sesleri yukarıdan gelmeye başladı. Daha üzerine taşlar yağdırılmaya başladı. Yani bir milletin yok olup tarihten silinmesi için bundan daha şiddetli bir felaket olamaz. Cenab-ı Hak o kalıntıları bırakıyor işte Lut Gölü. Apaçık ayetler. Göl Akdeniz yüzeyinden 400 metre alçaktı. Gölün en derin yeri 400 metre. Yani Akdeniz'in yüzeyinden 800 metre alçakta bulunuyor. Deniz seviyesinin en alçak yeri de 100 metre oluyor. Gölün durumu sanki o Lut kavminin denayetini, alçaklığını gösteriyor. Rum suresinde de ennel ard yeryüzünün alçak yeri olarak ifade ediliyor. Orada bir hayvan yok, bir balık yok, bir hayvan yaşamıyor. Bu göle Bahrül Meyyit de deniliyor, Ölü Deniz deniliyor. Hayvanların yaşamaması bile bir ibret. Zift renginde olan göl, iğrenç kokular neşreder. Sanki bu göl civarında işlenen günahları, bu manzaraları insanlara arz etmektedir. Cenab-ı Hak bu sırada gezip görmediler mi buyurur. İşte bu hadise tahminen milattan 1800 sene evvel oluyor. Yani günümüzden 2000 sene bu tarafa aşağı yukarı 4000 sene evvel olmuş oluyor. Bu şehir kalıntıları da bu gölün dibinde olduğu tahmin ediliyor. Lut kavminin kötü fiilleri putperest. Çünkü insan fıtratına inanma ihtiyacı var. Hakkı bulunca ahiret haberi geliyor. Kanunlar geliyor, hükümler geliyor. Bunların putlara tapmak, livata yapmak. Sadece bu Efendimiz'e bir hadisi var. Benim de ümmetimden diyor, endişe ettiğim bir şey daha var diyor. Bu da bir mucize. O zaman diyor, benim ümmetimde kadın kadına ait yakınlıklar olacak diyor. Bu da bir mucize. Üçüncüsü, tabii bunların mesleği livataydı. Birisine eğer ceza verecekleri zaman en ağır şekilde livatayla öldürürlerdi. Lut aleyhisselamı da tehdit ediyorlar. Ey Lut diyorlardı, sen de bu sözlerden, bu din tebliğden vazgeçmezsen sen mutlaka bu memleketten kovulacaksın dedi. Kendileri kovuldu. Yol kesmek, gedenlere alay etmek, çakıl taşları atmak üzerine. Yani cimrilik, yani ne kadar bir ahlaksızlık varsa hepsi buna cem olmuş durumda. Bir de bugün bize Pompei var, bu İtalya'nın aşağısında. Bu şehirde Lut kavmi gibi bu da ayrı bir sapıklık içindeydi. Bu Vezüv yanardağının ani infilakıyla lavlar bir anda kenti sardı. Hepsi o feci halindeyken taşlaştı. Kalıntı hiç bozulmadan günümüze kadar geliyor. Yani tarihin ibret dolu sayfaları adeta bir milletin bir milletler mezarlığıdır. İmansızlık, ahlaksızlık ve zulüm milletlerin en belli başta helak ve yok oluş sebepleridir. Sanki bu Pompei'de mana hayvanlaşan insan suretleri. Yine Meryem suresinde biz onlardan önce nice insan nesillerini helak ettik. Sen onlardan herhangi bir kimseyi görüyor veya onlardan cılız bir ses olsun işitiyor musun? Tabi bunu kalp işitir, kalp görür. Tabi burada en mühim günümüzde neslin korunması. Yani bu da bizim hepimizin mesuliyeti. Yani iffetli bir nesil, merhametli bir nesil. Ahlakın farik vasfı namus, iffet ve merhamettir. Hicrete baktığımız zaman hicretteki gayelerde neler vardı? Bir din yaşanacaktı. Din yaşanmıyordu. Yaşanamıyordu zulümde. O yüzden ahkam ayetleri inmiyordu. Medine-i Münevvere'de din tamamlanacak, ahkam ayetleri inecek. İki, namus emniyette olacak. Çünkü orada namus emniyette değildi Mekke'de. Her türlü tecavüz oluyordu. Mal muhafaza edilecek ve merhamet artacak. Tabi tarihte mesela bir AIDS geldi, 30 milyon insana mal oldu. Bugün virüsü de düşünmemiz lazım. Kendi kendine gelmedi. Velhâsıl aile teşkilatı içinde terbiye edilmeyen, nikahın dışında kalan nesiller hayatı karıştırır. İçtimai refahı temelinden yıkar, anarşiye sebep olur. Nikahın saadetini fuhşun murdarlığına değişmek kadar ahmaklık ve cehalet olamaz. Tabi burada ne şekilde bir anne, işte Ahmed bin Hanbel'in annesi, onu 10 yaşında hafız yapıyor, sabah namazlarına su ısıtıyor, ona ılık suyla abdest aldırıyor, ta başına tesettüre giriyor, mescide kadar onu takip ediyor 10 yaşındayken. Yani derdi evladının derdi. İmam Malik babasının derdi. Her hadis-i şerifte bir hediye veriyor. Peygamberlerin derdi, ey Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namaz kılanlardan eyle. Demek ki bir babanın, annenin en büyük derdi, kendisinin huşulu bir namaz kılması, evladının da o şekilde bir namaz kılabilmesi. Yine ayet-i kerimede bu Tahrim suresinde, ey iman, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Yine peygamberlerden, Bakara 132. ayette, bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. O halde وَلَا تُمْتُنْ لَا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلُمُونَ ancak Müslümanlar olarak can verin dediler. Yine Âl-i İmrân 102. ayette, ey iman, Allah'tan ona yarışır şekilde korkun. Ancak Müslümanlı olarak can verin buyuruluyor. Velhâsıl en mühim burada kendimizi ve gönül goncamız olan evlatlarımızı zamanın şerrinden koruyabilmek. Yok eğer evlatlarına uydum kalabalığa diyerek, ne yapayım, yüksek tahsil yapsın, okusun, ne okuduğu yeri takip etmiyor, ne evladını, kızını takip etmiyor. Onların gafillerin akıntısını bırakırlarsa, hem dünyada hem ahirette ağır bir nedamete karşılarlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de يَا لَيْتَنَا يَا لَيْتَنَا geçiyor. Keşke keşkeler geçiyor. Fakat onun bir faydası yok. Eğer anne babalar evladını İslam kültürüyle yetiştirirlerse, yarın onlar için salih ve sadık evlatlar olurlar. Necip Fazıl'ın güzel bir ifadesi var. Gafil anne babanın durumunu bildiriyor. Meyve derdinde olmayan ağaç odundur. Odunun akıbeti nedir? Yanmaktır. Burada bir annenin babanın esas mesleği bir veciz şekilde bildiriliyor. Velhâsıl Kur'an-ı Kerim'in mana iklimine giremeyen gafiller, hayatın ancak dış yüzünü bilirler. Derunu âlemin hikmet ve hakikatlerinden mahrum kalırlar. Onlar ömür boyu dünya lezzetleri ve şehvetleri peşinde koşarlar, dururlar. Lakin cihanın varoluş hikmetinden gafildirler. Onlar bu dünya sofrasından oburca istifade ederler. Lakin sofranın gerçek sahibi olan Razzak'ı tanımazlar. Mezarları yakınları gömerler de, toprağın altındaki büyük maceradan habersiz yaşarlar. Onlar selvilerin harfsiz ve sözsüz lisanını anlamazlar. Zelzele, fırtına, tsunami, virüs, türlü musibete, ikaz, tokadı yediklerinde bile hakikatlere sırt dönerler. Tabii afetler yaygası ile sahte teselliye sığınırlar, kaçak delik ararlar. Ne gariptir ki ilahi mülkte yaşarlar ve mülkün gerçek sahibine düşman kesilirler. Onun için tezkiye zaruri ki kalpten öbür aleme maverayı pencereler açılsın. Necip Fazıl'ın burada güzel bir ifadesi var. Gönlüm uçmak dilerken semavi ülkelere, ayağım takılıyor yerdeki gölgelere. Nefsane arzudur. Yani bir şey de göklerden habersiz uçurtma uçurmuşum diyor. Velhâsıl şimdi bu hep kahrolan kavimin o kötü olan hasetlerinden bahsediyor. Bir de Kur'ân-ı Kerim'de bizden nasıl bir salih kul olmak isteniyor. Oradan bahsedecektim fakat vakitte darlaştı. Orada sadece 2-3 madde okuyayım Kur'ân-ı Kerim'den. Mümin nasıl bir fazileti bir kul olacak? Allah'a yakın bir dost kul olacak. Furkan Suresi'nde İbadurrahman yerde mütevazi olarak bulunurlar. Demek tevazu insanda hiçlik olmasa merhamet artar, şefkat artar, hizmet artar. Rahman'ın has kulları onlar yeryüzünde tevazuda yürürler. Yine İbn-i Mace'de buyurulur, kim Allah-u Teâlâ'nın rızası için Allah'ın kullarına karşı bir derece tevazu gösterirlerse, bu sebeple Allah onları bir derece yükseltir. Hep salih kullarda baktığımız zaman bir mütevazi hayat vardır. Gafilde ise Allah korusun, orada enaniyet vardır. Cenâb-ı Eylül'ü küllü mezzetünlü mezzet, hepsine yazıklar olsun buyuruyor. İki, cahillerden ve nadanlarla gelen eziyetleri tahammül ederler. Yine ayet-i kerime buyuruluyor. Kendini bilmezler onlar cahile sataştığı zaman selamı ederler, bir tebessümle geçerler. Diğer bir, başkalarında sadır olan her türlü kusur ve yanlışı görmezden gelir. Tecessüsü ve la tecessüsü, bağışlamak ve yapılan kötülüğe karşı iyilikle mukabele ederler. Fussilet 34. ayette, iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir tarzda önlemeye çalış. O zaman göreceksin ki seninle arandaki düşmanlık bulan kimse candan sıcak bir dost olabilir. Efendimizin Mekke fethinde efendim affetmesiyle muhterem kardeş dediler. Yusuf Aleyhisselam da öyle. Velhâsıl bu üç madde bitirelim. İnşallah gelecek derse de bu hak dostlarının hallerinden, Kur'an-ı ayetlerden bahsedelim. İnşallah bu Lut kavminin o çirkin hallerine karşı nasıl bir ahsen-i takvim durumunda en güzel bir yaratık, en mütena bir yaratık, Cenab-ı Hak dost olan bir yaratık, dost olacak Cenab-ı Hak da, Cenab-ı Hak ikram edecek. Öbür tarafta da Bellum Edal buyuruluyor, diğer mahlukatın aşağısını iniyor. Allah cümlemizi ahsen-i takvim vasfından hisseler nasip eylesin. El-mer'u me'amen ehabbe, Efendimiz'i çok çok sevmeyi, kıyamet günde Efendimiz'in civarında bulunmayı, Cenab-ı cümlemize nasip, ihsan ve ikram buyursun. Duamızın kabulü niyazı lillahi teala. Fatiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hüdayi Sohbetleri çerçevesinde radyomuza özel yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.